Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı başlıyor.
Reel piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim gündemi elbette takip ediyoruz. Hepimizin de canı yanıyor. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Fakat biz biliyorsunuz programlarda hem sıcak gündemi aktarıyoruz, hem mevcut durumu aktarıyoruz, hem de sonrası için çözüm konuşuyoruz. İşte şimdi tam da çözümü konuşma sırası. Çünkü bu saatten sonra artık her bir liraya, her bir insan kaynağına çok ihtiyacımız var. Bunun için de o yeni yapılanmaları, yeniden meseleleri ele almayı farklı bir biçimde mercek altına almak durumundayız. Yarına ilişkin biraz konuşalım. Yarına ilişkin o girişimlerimizi de doğru kurgulamak durumundayız. Biz bunu konuşacağız bugün. Girişimi konuşacağız, girişimciliği konuşacağız. Dünyada ve Türkiye'deki trendlere de bakarak Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen bugün reel piyasaların konu. Sayın Türkmen, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkür ederim.
Var olunuz. Şimdi dediğim gibi sanıyorum her şey değişiyor. Bizim de artık bazı algıları değiştirmemiz gerekiyor. İnsan kaynağına bakarken, hatta buna şimdi yetenek yönetimi diyoruz. Girişimlere bakarken, finansman kullanırken ne durumdayız? İlk önce bu fotoğrafı bir çekelim mi? Eksiğimiz fazlamız ne? Hadi buradan başlayalım.
Tabii ki. Öncelikle ben de tüm Endeavor ailesi adına depremden zarar görenlere başsağlığı ve acil şifalar dilemek istiyorum. Aklım orada. Bir yandan da sektör olarak da birçok konuşmalar yapıyoruz. Bundan sonrası için nasıl örgütlenilebilir, teknoloji ve girişimcilik nasıl kullanılabilir, bir sonraki daha hazırlıklı olmak ve böylesi bir durumda yaraları daha çabuk sarmak için. Şimdi aslında pandemiyle başlayan çok hızlı biten değişimi yaşadık diyebiliriz. Yani biraz önce bahsettiğiniz insan kaynakları, trendler, finansman vesaire konusunda. Burada bir kere gerçekten yeteneğin globalleştiğini gördük ve birdenbire insanların yaşadıkları yerden, ülkelerinden bağımsız dünyanın her yerine çalışıp her yerinde bir şey üretebildikleri bir dünyayı gördük. Bu hem bir avantaj hem bir dezavantaj.
Yani globalleşti değil mi insanlar?
Çok globalleşti ve bu bizim gibi ülkeler için yani hem bir dezavantaj hem bir avantaj. Sonuçta yeteneklerimizi tabii ki hani insanlar daha iyi fırsatların peşinde, daha çok para kazanmanın peşinde. Bunun için mobilite de gerekmiyor artık. Oturdukları yerden de yurt dışında çalışabiliyorlar. Bununla alakalı olarak ciddi bir yetenek krizi zaten Türkiye'de yaşanıyordu. Sadece Türkiye'nin derdi değil bu arada. Yani biz Endeavor olarak 41 tane pazarda hizmet gösteriyoruz. Bunların hepsi gelişmekte olan pazarlar. Hepsi aynı yetenek krizini yaşıyor. Yani çünkü herkes sonuçta fırsat neredeyse en çok nereden
getir sağlayabilecekse,
nereden kazanabilecekse oradan oraya çalışmak istiyor. Bizim burada yapmamız gereken tabii ki hem hep beraber hani daha inovatif işlerle mühendislerimizi, yazılımcılarımızı tutmak, daha global işler kurarak Türkiye risklerine, yani aynı bu yine herhangi bir gelişmekte olan ülke için söylüyorum, bir ülkenin riskine bağlı kalmayıp ürünü mümkün mertebe küresel bir şekilde satmak. Şimdi finansman dünyası çok değişti. Yani Covid'in başında biz şey diyorduk, yani bütün uzmanlar da aynı şey diyordu. Hani geçmiş olsun, biz uzun bir süre para bulamayacaksınız, piyasalar çok kötü olacak. Ama aslında hiç öyle olmadı. Tam tersine 2021'de inanılmaz rekorlar kırıldı. Değerlemeler hem özel piyasalarda hem borsalarda rekorlar kırdı. Ve bu birazcık şeyden kaynaklanan bir şeydi. Yani hani insanlarda bu bir şey kaçırıyorum hissiyle para yağdı. Ve aslında olmayacak değerlemeler ortaya çıktı. Şimdi 2022'de bunun birazcık normale dönüşünü görüyoruz. Ve geçtiğimiz dönemde yani 2021'de bu yüksek değerlemelerden vesaire para bulan şirketlerin tabii ki birazcık zor bir dönem yaşayacaklar. Yani çünkü o değerlemeleri tutmaları mümkün değil. Siz zaten borsaları yakından takip ediyorsunuz. Amerika'daki teknoloji hisselerini görüyorsunuzdur.
Doğru doğru.
Yani hiçbiri o şeylerine ulaşamadı. O yüzden halka arz yapmayı planlayan şirketler için de ciddi. O kapı da kapalı gibi şu anda. Ve de işte hani küresel olarak işte Amerika Fed halen daha
faiz arttırma sürecini devam ettiriyor.
Yani bu bütün tabii ki yani borsanın Türkiye'de mesela farklı bir şey görüyoruz. Çünkü Türkiye'de paranın gideceği başka yer yok. Herkes borsaya yatırıyor parasını. Ama yurt dışında aslında böyle değil. Yüksek faiz var. O yüzden insanlar bir sürü değişikliği de değerlendiriyorlar. O yüzden finansal anlamda önümüzdeki birkaç sene birazcık sıkışık geçecek gibi duruyor. Ama Türkiye'ye baktığın zaman biz zaten bunlara, yani biz hiçbir zaman o değerleme balonlarını yaşamadık. Anlatabiliyor muyum? Yani biz zaten bir 4-5 senedir çok ciddi bir sıkı bir ortamda faaliyet göstermek zorundayız. Devalüasyonlar yaşadık. Bunlar bizim girişimcilerimizi çok tabii kötü etkiledi. Çünkü sonuçta dolar bazında yabancı bir büyüme göstermek zorundasınız yurtdışından yatırım çekebilmek için. Ama çok ciddi bir eğer kur problemi yaşıyorsak ülke olarak bunu göstermek çok zor. Sonuçta bu bizim girişimcilerimizi uluslararası düşünmeye tamamen itmiş durumda. Bununla beraber yani beyin göçü tabii ki bizi üzen bir şey. Ama bir yandan da ben bunun önümüzdeki dönemde bizim için çok büyük bir artı olacağını düşünüyorum. Çünkü artık Türkiye'de insanların yani işte bir üniversiteden mezun olan birisi ya da bir iş kurmak isteyen birisinin yurt dışında birçok tanıdığı var. Eskiden böyle değildi yani kalifiye eleman diasporası. Yurt dışında çok daha azdı. Şimdi dünyanın her yerinde ulaşabileceği insanlar var, konuşabileceği insanlar var. Buradan ben diasporadan Türkiye'ye çok ciddi bir know-how transferi olacağını düşünüyorum. O insanların birçoğunun oralarda iş kurup ama mesela Türkiye'den mühendisler iş alacağını düşünüyorum ki bu trend zaten var. Yani Ar-Ge'lerini Türkiye'de yapıp ama hani founder'ın kendisi, girişiminin kendisi şirket nerede satış yapması gerekiyorsa orada yaşıyor ama bütün Ar-Ge burada oluyor. Bütün bunlar sonuçta Türkiye'de de bir girişimci kültürünün gelişmesine fayda olacak şeyler. O yüzden yani önümüzdeki dönemde biz her zaman pozitifiz girişimcilikle alakalı tabii ki. Ama şeyi de söylemek isterim. Yani 2020 mesela işte rakamlar şunu gösteriyor. 2022'ye 21'e nazaran 2022'deki yatırım oranları vesaire düşük gözüküyor. Ama 2021'i çıkarırsanız bütün dünya için konuşuyorum sadece Türkiye için değil. 2022 yine de tarihteki en yüksek yatırımın yapıldığı sene. Yani 2021 aslında oradaki anomali.
Görece baz etkisi yaratıyor.
Aynen. Orada. Ve biz de Türkiye olarak özellikle 2020 rakamlarına hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Yani biz gerçekten bir eşiği atladık. Şimdi bundan sonra çünkü çok ciddi uluslararası anlamda başarılar kazanan şirketlerimiz var. İşte insiderler, getiriler vesaire bunları takip ediyoruz. O yüzden yine bir yükselme trendine gireceğimizi ben düşünüyorum.
Şimdi Aslı Hanım, açmak istediğim noktalar var. Aslında sözlerinizin içerisinde öyle enteresan başlıklar açtınız ki. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından onları açmak istiyorum. Mesela şu yetenek anlamında baktığınızda uluslararası diaspora oluşumu bence çok önemli. Yani buradan gidip insanların oralarda yatırım yapıyor olmasını nasıl avantaja çeviririz? Biraz bunu konuşalım. Artı bütün bu ezberler değişirken bizim girişim veya işte eskilerin tabiriyle müteşebbis olma babında hangi ezberleri bozmamız gerekiyor? Bütün bu gelişimin içerisinde aslında nasıl pozisyonlanması gerekiyor herkesin? Bir de galiba her meseleye vergi tabelası falan diye bakmak yerine girişim ruhunu biraz arttırmamız, belki şirket içi girişimleri de tetiklememiz gerekiyor. Nasıl olmalı? Muhakkak. Onu biraz açmak istiyorum. Muhakkak. Ama bir araya gidelim.
Sosyal girişimleri de konuşabiliriz. Aynen, teşekkürler, bekliyorum.
Bir araya gidelim, aranın ardından bunu açalım. Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen konuğumuz efendim. Yarın ve çözümü konuşuyoruz. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Çözüm konuşuyoruz efendim. Bu açıdan baktığımızda da girişimleri mercek altına alıyoruz. Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Türkmen, demin ifadelerinizin arasında birkaç noktanın altını çizdiniz. Bunlarla bir başlayalım. Şimdi mesela çok fazla konuşulmayan bir yetenek bazlı uluslararası diasporadan bahsettiniz ki bence Türkiye'de neredeyse hiç konuşulmuyor bu. Biraz açabilir misiniz? Orayı nasıl daha etkin kullanılır hale getirebiliriz?
Tabii yani şimdi mesela bizim Endeavor dünyasına baktığınızda işte birçok ülke var. Pakistan'ından işte Ürdün'üne, Lübnan'ından Yunanistan'ına kadar ve bütün bu ülkelerde hani senelerdir şunu görüyoruz. İşte Avrupa'da, Amerika'da çok ciddi bir diasporaları var ve bu ülkelerdeki girişimler bu insanlarla bağlantı kuruyorlar, mentorluklar oluyor. O insanlar gelip geri ülkelerine yatırım yapıyor. fonlar raise ediyor vesaire. Şimdi biz Türkiye olarak, ben de hatırlıyorum yani bundan bir 10 sene önceydi, işte Silikon Vadisi'ndeki Türkler listesi çıkarmaya çalışmıştım. Yani oldukça az insan çıkmıştı. Çoğu zaten profesyonel çalışan kişilerdi. Şimdi baktığınızda hani o en az 10 katına çıkmıştı. Bunun üzerine çok ciddi bir işte Almanya, İngiltere vesaire gibi ülkeler de eklendi. Avrupa'da, Amerika'da inovasyonun çok ciddi yaşandığı ülkelerde, bizim sektörümüzün beşiği denecek yerlerde ciddi bir Türk mühendis, iş insanı popülasyonu da var artık. Hı-hı. Ve bu kişiler çok da başarılı oluyorlar. Burada önemli olan bence oradaki bağlantıyı koparmamak ve o kişilerin hani Türkiye'ye know-how'larını paylaşmak için motivasyonları olmasına özen göstermek. Bunun için yani işte Endeavor zaten global bir network mesela. Bizim zaten DNA'mız bu aslında. Yani işte mentorluğa ve insanların birbirinden öğrenmesine dayalı bir organizasyonuz. Şu anda işte bir yandan bunu da yapmaya çalışıyoruz. Yani buradaki şirket. Yani siz düşünün, burada bir girişimcisiniz. Bir girişiminizi büyütmeye çalışıyorsunuz. Ya ben İngiltere'ye mi açılsam diye düşünüyorsunuz. Sizin İngiltere'de hani konuşabileceğiniz 10 kişiyi rahat bulabiliriz mesela.
Bu çok halbuki kıymetli bir şey.
Böyle değildi. Evet, yani bunu, bir de bunun şu tarafı var. Türkiye'de çok iyi bir mühendislik yeteneği var. Yani üniversitelerimiz çok iyi, çıkan mühendisler çok iyi. Bir Ar-Ge kültürü de var. O yüzden birçok Türk girişimci de Ar-Ge ekibini Türkiye'de kurmayı seçiyorlar. Teşvikler vesaireler de var. Ar-Ge ekiplerinin TL'yle alakalı, finansmanla alakalı. O yüzden bu da bence bizim için çok önemli. Çünkü böyle böyle know-how geliştirip hani ileride, hani sadece hiçbir zaman tabii ki ben Ar-Ge taşeronunu yapmamız gerektiğini söylemiyorum. Ama bu mühendisler ondan sonra gidip kendi şirketlerini kuruyorlar. Yurt dışından yatırımlar çekiyorlar vesaire. O yüzden ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diasporamızın motive tutulması ve o linklerin organik bir şekilde sağlanması lazım.
Bu yapıyla aslında normal girişimcilerin ilişkilendirilmesi aşamasında neye dikkat etmek lazım?
Yani bir, bence buradaki, burada Ar-Ge merkezi kurmak isteyenler için işi çok kolaylaştırmak gerekiyor. Hı hı. Yani işte artık hani ofis tutmak diyeceğim ama o bile şart değil, ama yani işte bu Ar-Ge teşviklerinin vesaire çok net ve kolay ulaşabilir olması gerekiyor. Belki bunun için ayrıca teşvik de verilebilir, bilmiyorum. Ama insan kaynakları bulmaları açısından bir kere bence oradaki girişimcilere çok ciddi bir burada şey sağlanabilir. Kolaylık, one stop shop gibi yani. Senin mesela yatırım ajansı vesaire var. Bunun gibi başka bir organla işte burada Ar-Ge merkezi kurmak isteyen şirketlere. Bu arada bunları yapmak isteyen yabancılar da var. Yani Endeavor şirketlerinden de mesela Suudi Arabistan'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan bize geldikleri oluyor. Yani biz Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmayı düşünüyoruz, ne yapabiliriz diye. Demek ki burada böyle bir algı var. Ve bunun üzerine gidilebilir. Çünkü aslında bizim coğrafyamıza baktığınızda nüfus olarak, genç nüfus olarak ve mühendislik kalitesi olarak çok öndeyiz. O yüzden bu sadece yurt dışında yaşayan Türkleri değil, bölgesel olarak da böyle bir avantaja sahip olmamızı bence gösteriyor. Bunun üzerine gidilebilir diye düşünüyorum ben.
Bu söylediğiniz şey çok ciddi ezber bozan bir nokta. Çünkü zaman zaman işte istediğimiz, aynı dili konuşamıyoruz, istediğimiz niteliği bulamıyoruz gibi serzenişler oluyor. O zaman orada belki bir şeyi sorgulamamız gerekiyor. Şimdi diğer vurguladığınız noktalardan bir başlık açmam lazım bu durumda. Bizim girişimleri sorgulamamız, girişim mentalitesini sorgulamamız gerekiyor galiba. Orada hangi ezberleri bozmamız lazım?
Yani burada tabii şimdi girişimcilik de çok geniş bir alan. Girişimcide bu mesela bakış açılarından bir tanesi hani KOBİ'leri ayrı tutmak lazım tabii ki. Hı hı. Girişimlerin içinden işte bu yatırım alıp çok büyüyüp işte yurt dışına açılacak bizim etkin girişimci dediğimiz işte girişimcilikler var, girişimcilik var. Bir de hani birazcık daha lifestyle girişimciliği dediğimiz hani işte 3-4 kişi bir araya gelip hani kurumsalda çalışacağım ama kendi işimi yapmak istiyorum. Hani böyle çok büyük, 10 katına çıkmak istemiyorum. Kendim rahat bir hayat yaşamak istiyorum diyenler var. Şimdi bizim burada bir kere ayrıştırmamız ve desteklerimizi yoğunlaştırmamız demeyeyim, özelleştirmemiz gereken konu bu. Çünkü eğer siz gerçekten işte Türkiye'den yeni bir insider, yeni bir yemek sepeti, yeni bir çıkarmak istiyorsanız...
Markalara bu... girmeyelim.
Pardon. Rica. Bu şey yapılacak bir şey değil. Yani hani bir insanı kendi yanında kavrularak yapabilecek bir şey değil. Bunun için gerçekten bunun ülke sınırı vesaire de tanımayan bir şey zaten. Hani bizim buradaki ülke olarak amacımızın şu olması lazım. Biz bu şirketleri erken aşamadan belirli bir aşamaya kadar burada en iyi şekilde ekosistemi çalıştırarak getireceğiz. Bu da ne demek? Erken aşama finansman, mentorluk, müşteri bulmaları, işte Türkiye'deki eğer bu B2B bir şirketse Türkiye'deki şirketlerin Türk startuplarından iş almasını desteklemek vesaire gibi. Ondan sonra belirli bir yere geldikten sonra zaten bu şirketlerin dünyadan yatırım alıp dünyadaki müşterilere gitmesi gerekiyor. O zaman da işte hepimiz hem işte yurt dışındaki ağlarımızı da kullanacağız. Burada mesela önemli şeylerden bir tanesi buradaki uluslararası şirketler Türk startuplardan sonra ondan sonra o startuplara yaptıkları işleri uluslararası networklerine tanıtıyorlar. Gidip uluslararasından da yatırım alabiliyorlar. Bir taraftan bunun üzerinde çalışmamız lazım. Buradan işte milyar dolarlık şirketler çıkacak belki. Bir taraftan da bunun bir küçük stage var. O da hani 10 milyon dolarlık exitler, 20 milyon dolarlık exitler, Türk şirketinin Türk şirketini alması, Türkiye'deki hani birazcık daha bu başında bahsettiğimiz lifestyle girişimlerinin de ciddi exitlere ulaşmaları ya da hani illa exit yapmak için şirketin 100 milyonlarca dolar olmaması gerekiyor ki o küçük exitleri yapan founderlar ondan sonra gidip daha büyük şirketler kurmak için heveslenebilsinler. O yüzden biz Türkiye olarak baktığımızda bizim şu anda büyük eksiklerimizden bir tanesi, bence iki tane eksiğimiz var. Bir tanesi belirli bir aşamadan sonra fonlama yapamıyoruz şirketlerimize çünkü o kadar büyük fonumuz yok ve maalesef yurt dışındaki fonlar da zaten şu anda yurt dışında ciddi bir finansman sıkıntısı var. Türkiye'nin kendi işte jeopolitik dertlerinden dolayı Türkiye çok revaçta değil. O yüzden bir de bununla uğraşıyor şirketler. Bir, finansmanda bence birazcık daha sağlamlaşabiliriz. İkincisi de o exit sayımız çok az halen daha. O yüzden de hani melek yatırımcılar da aynı şeyden şikayetçi. Çünkü hani yatırım yapıyoruz ama şirketler bir türlü satılmıyor. Bu şirketleri kuran girişimciler için de aynı şey geçerli. Çünkü onlar ancak bir hani şirketlerini satarlarsa ciddi bir maddi rahatlığa ulaşabiliyorlar. O yüzden burada da mesela bu yavaş yavaş olmaya başladı. Bence ileriye dönük daha da fazla olacak. Türk şirketlerinin Türk şirketlerini alması, işte Türk private equity'lerinin hani daha geç aşama fonların Türk startuplarına yatırım yapması gibi şeyler olacak. Ki bu değer zinciri sıfırdan itibaren şey yapılabilir mesela. Şu anda biz nerede en kuvvetliyiz bence? Bu yeni GSYF'lerle de falan. Mesela erken aşama finansmanda gerçekten para var. Bir aralar ondan bahsediyorduk yani. Gerçekten hani şey yok. Yoktu. O ilk aşamada can suyu yoktu yani. Mesela şu anda o var. Şu andaki dert de bu ölçeklendirme aşamasındaki yatırım bulmak ve aslında tabii orası çok daha zor ve orada çok daha işin temeline bakıyor yatırımcılar. O yüzden tam orası birazcık kritik Türkiye için de. Kendi Endeavor girişimlerine de baktığımızda şu anda bir büyüme aşamasında bir sıkışmışlık görüyoruz. Bu birazcık hani uluslararası açıkçıdaki tereddütten kaynaklanıyor, Türkiye'nin kendi içindeki ekonomik dertlerinden kaynaklanıyor vesaire. Ve 18 ay içerisinde global makro ekonominin nasıl gittiğine de bakarak bence bu düğüm de çözülecek.
Birkaç nokta var. Bunlardan birincisi şimdi sözlerinizden anladım. Bizim aslında kısa sürede büyüyecek ve satılacak yani istediğimiz satılacak şirketler yaratmamız birinci model. İkincisi anladığım kadarıyla büyüme potansiyeli olan şirketler yaratmamız gerekiyor.
Aynen.
Üçüncüsü bizim buradaki kendi reel sektörümüzün dönüşümü adına Türk firmalarının satın aldığı yapılar yaratmamız gerekiyor. Hı-hı. Doğru anladım değil mi?
Evet.
Üç farklı modelden bahsediyoruz.
Şimdi, aynen öyle, çok da özetlenir.
Ama burada bir şeyi açmanızı rica edeceğim. Çünkü yaptığımız temel bir hata ve yaklaşım sıkıntısı var. Sürekli mesela paraya konsantreyiz.
Evet.
Bunu garipsemiyorum. Ama sonuç almamamızın nedenlerinden biri bu olabilir mi? Çünkü günün sonunda aslında bizim tartışmamız gereken bu yeni girişimler için başta olmak üzere mevcut girişimlerin dönüşümü adına da iş modelleri değil mi? Biz iş modeli meselesini biraz ıskalamıyor muyuz sizce?
Yani şöyle, ölçülebilen şey para ya. Yani aslında düşünürseniz mesela bir şirketin aldığı yatırım miktarı da o kadar önemli değil. Yani 100 milyon dolar yatırım almış ama o kurucunun sadece %5 hissesi kaldıysa öbür tarafta kendi kendine 50 milyon dolar ciro yapan bir girişimci aslında outcome olarak çok daha makbul olması gerekirken biz burada ölçebilir şeylere tabii ki çok takıyoruz. Çünkü hani herkes bunu haber yapmak istiyor. Herkes bunu konuşmak istiyor. Kim ne kadar çok yatırım yapmış, almış. Kim ne kadar büyük exit yapmış.
Bu çok tehlikeli bir bakış açısı değil mi?
Yani şöyle.
Potansiyeli bence, görmemek adına yani.
Bu hani büyük yatırımlar alan ve büyük özellikle büyük yatırımlar alan founderların bazıları da eğer bir sonraki şirketlerini kurarlarsa bazıları yatırım almadan mesela devam etmeye çalışıyor. Çünkü yatırımı içeri soktuğunuz anda da işin rengi çok fazla değişiyor. Şimdi bizim burada tabii görmemiz gereken değerleme vesaire dediğimiz şeyler de aslında belli bir aşamada yani çok ileri aşamalarda değil ama belli bir aşamada tamamen algı. Yani nasıl biz 2021'de aynı şirket 100 milyon dolar dolar diyebiliyorsak, 2022'de şirket 20 milyon dolar, aslında şirketle ilgili hiçbir şey değişmedi ama tamamen piyasanın algısı değişti. O yüzden de aslında çok şey değil, stabil bir öngörü de değil. Mesela biz şuna bakıyoruz, bizimkisi birazcık daha ekosistem geliştirmekle alakalı olduğu için sadece bir şirketin ne kadar yatırım aldığına ve ne kadar büyük exit yaptığına değil, o şirketin ayak izine bakıyoruz aslında. Mesela o şirketten kaç tane başka girişim çıkmış? Ha, o şirketin güzel kurucuları ve çalışanları başkalarına gidip mentorluk yapmış mı? O şirket sayesinde işte ne kadar istihdam yaratılmış vesaire. Biz bunu çarpan etmiyoruz ve aslında ölçmeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu. Çünkü sonuçta eğer bir tane şirket çok büyük exit yaparsa ama hani o girişimci ondan sonra ve çalışanlar kendi kabuklarına kapanıp bunun hiçbir şekilde şeyini paylaşmazlarsa zaten ekosisteme bir faydası olmaz. Çünkü girişimciler bu konuda çok iyiler zaten. Biz Endeavor olarak da bu konuda hani bir platform olmaya çalışıyoruz. Bizim büyük exit yapan şirketler mutlaka yatırımcı ve mentor olarak platformumuza geri geliyor vesaire. Bir kere işin bu tarafı var. Bir de tabii konuşmadığımız şimdi sosyal girişimcilik diye bir olgu var yani.
Onu
hani evet.
Şöyle açalım. Mini karaya gideyim. O sosyal girişimciliği açalım. Bu bahsettiğiniz aslında yaygınlaşma stratejisiyle sosyal girişimcilik birbirini besleyen başlıklar anladığım kadarıyla. Orayı biraz açmak isterim ama müsaade edin minik bir araya gideyim. Aranın tamam, ardından devam edelim. Efendim Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen konuğumuz. Doğru yapılanmayı konuşuyoruz. Bakın paranın kıtlaştığı noktada neler yaparak aslında yer edinebiliriz de çözüm odaklı anlatıyor Sayın Türkmen. Minik bir ara. Aranın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen. Şimdi Sayın Türkmen, araya gitmeden önce aslında sosyal girişimcilikten bahsettiniz. Hatta yaygınlaşma stratejisiyle de bir arada değerlendirilmesi gereken noktalardan biri. Biraz açabilir misiniz bize bunu?
Şimdi sosyal girişimcilik biraz daha yeni bir olgu. İş modelinin aslında paydaşlara odaklı olarak geliştirilmesi ama yine de kendi kendini sustainability bir şirket olması demek. Yani hani hem para kazanacak ama paydaş bazlı olacak, bir işte sosyal bir misyonu olacak. Ama bu sosyal girişim kuran insan işte para kazanamaz. Yani bir STK değil sosyal. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman birçok şu anda işte pandemiyle başlayan, şimdi çok daha başka bir gerçekle yüzleştik. Önümüzdeki dönemde yapılması gereken çok iş var. Bir sonraki depreme hazırlıklı olmak için yapılabilecek çok şey var. Şimdi buradaki girişim fikri olarak bunları değerlendirdiğimizde tabii ki hani bu kadar sosyal faydası olan bir girişimin iş modelinde birazcık daha farklı olması gerekiyor. Burada da örneğin işte biraz önce bahsettiğim işte ayak izini büyütme, ölçeklendirme, çarpan etkisi. Mesela daha önce başarılı olmuş girişimcilerin bu tip şirketlere ve bu tip iş modellerine çok ilgili olduklarını görüyoruz. Çünkü zaten hani bir önceki exitlerinden mesela birazcık maddi kaynak yarattılarsa kendileri için bunların bir kısmını bu şekilde kişilere aktarabiliyorlar. O yüzden önümüzdeki dönemde ben bunun çok daha fazla göreceğini düşünüyorum mesela. Sağlık ve bu depremle alakalı konular vesaireye baktığımızda bence sosyal girişimler çok önemli bir rol oynayacaklar. Bunlarla alakalı da bizim yapmak istediğimiz bazı çalışmalar var.
Biraz açar mısınız? Yani kıymetli bir şeyden bahsediyorsunuz. Biraz açar mısınız orayı?
Yani şimdi sosyal girişimlerin fonlanması lazım, mentorluk yapılması lazım, onların doğru noktalarda kamuyla birleştirilmesi lazım. Bunlarla alakalı da bir sektör olarak bir seferberlik yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bununla ilgili işte konuşuyoruz arkadaşlarla. Önümüzdeki dönemde mesela birçok bireysel çalışmalar yapıldı, yazılımcılar bir araya geldi, arama kurtarma çalışmaları olsun. Yani çok değerli ve sahadaki insanların çok işine yarayacak çok çözüm 36 saatte üretildi. Şimdi bunların mesela hangileri ileriye dönük olarak daha kalıcı bir çözüm haline getirilebilir, bu girişimciler nasıl desteklenebilir gibi şeyleri konuşmamız gerekiyor.
Burada bir şey daha açalım mı? Meseleye yine eskilerin tabiriyle söyleyeceğim ki anlaşılsın, müteşebbis diye bakıyoruz.
Evet.
Aslında bizim şirket içi girişimleri yeterince konuşmadığımız kanaatindeyim ben. Birçok şirketin içerisinde aslında müthiş fikirler var ve Onlar genellikle şöyle bir handikap var, onu açayım, ne olur siz değerlendirin. Gerekli ilgiyi görmedikleri için şirketin dışına çıkıyorlar. Bunları biz startuplar olarak görüyoruz. Eğer doğru modelleme yaparsa o startup o fikrini hayata geçirebiliyor. Ama finansman ve benzeri bir takım sıkıntılar yaşarsa da o fikir orada ölüyor. Şimdi burada aslında bizim bunları şirket içinde değerlendirecek bir kültürü oluşturmamız gerekmiyor mu? Çünkü o şirketin zaten bir yapısı var. Dışarıda bir startup olmaktan çok daha fazla hayatta kalma şansı var o fikrin.
Tabii.
Şimdi bunu nasıl tetikleyeceğiz?
Yani burada bir kere bu konuda inanılmaz bir farkındalık gelişti Türk şirketlerinde. Öncelikle yani geçtiğimiz 3-4 sene içerisinde gerçekten transformasyon yaşandı. Bazıları gerçekten kullanılabilir fikirler oluşturmak için yapıyor bunu. Bazıları birazcık daha PR ve şey. Fakat bence iyi örnekler fazlalaşmaya başladı. Buradaki kritik başarı göstergelerinden bir tanesi bir kere tabii içerideki insanları bunu yapmak için ekstradan motive etmek gerekiyor. Yani hem o inovatif fikirlere ortaya çıkacak hem bunu hayata geçirmek için kaynakları bir araya getirecek ve hani muhtemelen normal çalıştığından daha fazla çalışacak. Birazcık daha inovatif olması gerekecek. Bunu yapmaya gönüllü olan insanları da bu şekilde mesela bu projelerin başarısından bir pay vermek gibi şeyler yapmak gerekiyor ki bunlar da dışarı çıkıp bunları kendileri yapma yolunu arayacaklarını şirket içinde var olmanın bir yolunu bulsunlar. Çünkü siz derseniz hani ben bir iş fikirle geldim şirketimin içinde işte şirkete bu kadar para kazandırıyorum ya da şöyle bir yeni piyasaya eriştiler ama ben hala aynı maaş alıyorum. Bu da çok adil bir şey değil. Sonuçta orada bu başarıdan o bir şekilde etkilenebileceği, faydalanabileceği bir model yaratmak lazım. Bunları yapıyorlar şimdi şirketler ve şirket içinde işte yarışmalar, mentorluk programları gibi yapılarla da desteklemeye çalışıyorlar. Çünkü bence şeyi de gördüler, özellikle bankacılık, telko vesaire gibi bu en inovasyonun en yanında duran ama çok hantal olabilecek şirketler var ya. İşte mesela bankalar için fintech devrimini konuşuyoruz. Bankalar bu kurum için girişimcilik olayına mesela ilk giren yapılardan bir tanesi. Çünkü neden? Çünkü gördüler ki eğer kendileri yapmazsa dışarıdan şirketler gelip onların ekmeğinden pay alacak. O yüzden şimdi kendi içlerinde ödeme sistemleri, yok kripto, yok işte kişisel bankacılık işleri vesaireyle alakalı olarak çok ciddi inovasyon yapmanın içindeler. Öbür türlü dışarıdan şirketler gelip onların şeyini etkilemesin. Kaynak da var tabii ki onlarda. Aynı şekilde telekom şirketlerinde bunu görüyoruz. Sağlık şirketlerinde bunu görüyoruz.
Orada dünyadaki eğilimleri de biraz anlatabilir misiniz? Yani sizin o ağınıza, ağınız açısından baktığınızda dünyadaki eğilimleri de veya bozulan ezberleri de biraz paylaşabilir misiniz bizle?
Kurum içi girişimcilik anlamında
evet, mı? Evet, evet,
evet. Yani dünyada özellikle tabii ki batıda şey çok yaygın. Her şirketin neredeyse bir, buna biz işte corporate venture capital diyoruz. Kurumsal girişim sermayesi var. Hem şirket dışından şirkete faydalı olabilecek startupları sürekli arıyorlar, tarıyorlar ve bunları bünyelerine katıyorlar. Bunların bazıları bir ürünü satın alarak oluyor. Bazısı da inanılmaz bir mesela mühendislik ekibini satın almış oluyor aslında küçük satın almalarla. Hem dışarıya bakan bir şey tarafı var şirketlerin. Yani hani piyasada neler oluyor ve biz hangi ürün, hizmet gibi hemen kapmalıyız. Hem de içeriden bu fikirleri geliştiren ekipleri oluyor. Zaman zaman yani şeyin şirketin kendi içinden spin out yapıyorlar. İşte ve gerçekten içinde bu fikri geliştiren insana hisse veriyorlar. Bu tabii ki ideal senaryo yani. Yani siz bir şirketin içinden bir şey çıkardıysanız bununla beraber sizin de ilerlemeniz. Bunlar her alanda hani en böyle geleneksel sektörden en şeye kadar, yenilikçi sektöre kadar hepsinde bunu görüyoruz. Birçok şirket şeyi de yapıyor bu arada. İnovasyonun tabii nereden geleceği belli olmuyor. Yani mesela bir fabrikaysanız fabrikanın hani içinden de inovasyon fikri gelebiliyor. Ya da mesela hastaneler için şey derler. Hemşirelerde aslında en fazla inovasyon fikri var. Çünkü onlar birebir sistemin içindeler ve cephede çalışıyorlar. O yüzden bu işi en iyi yapan şirketler şeyine bakmadan yani müşteriye en yakın ya da üretime en yakın insanları da işin içine alarak bazıları sadece kendileri için yeni inovasyonlar geliştiriyor. Bazıları da gerçekten şirket içinden çıkan bir şey ticarileştirerek dışarıya da satıyor.
Yani aslında vaka, veri ve yeteneğin üçlemesi diyebiliriz buna. Birçok noktada. Orada bir noktayı açtınız. Bir 3-4 dakikam var ama onu da konuşmak isterim. Biz genellikle bu tip girişimleri, yatırımları, startupları aklınıza ne de, yani bir sürü tanımlama yapın. Hep bir ofis ortamı ya da işte mesela fintech'te, yazılımda, bilişim sektörü. Bunda konuşuyoruz. Çok güzel bir yere başlık açtınız. Fabrikalar. Mesela biz fabrikalarda iç girişimciliği çok az konuşuyoruz. Bununla ilgili ben birkaç örneğe, şimdi ismini vermeyeyim, denk geldim. İşte öneri sistemi kuruyorlar vesaire. Çok ciddi sonuçlar alanlar olduğunu biliyorum ama bu kültürü mesela fabrikalara doğru yaygınlaştıramadık. Niye?
Yani aslında bunu yapan bazı şirketler de yeteri kadar anlatmıyor, biliyor musunuz? Yani şimdi isim vermek istemiyorum ama bildiğimiz bazı sanayiciler, bazı holdingler aslında bunu yapıyorlar. Ve bundan içeride çalışıyor, inovasyon ekipleri var ve bunun aslında hani şeyleri, playbook'u yazılmış durumda. Yani hani dinden nasıl input alınması gerekiyor, bu ekipler nasıl kuruluyor vesaire. Birazcık sadece nereye bakarsanız oraya gidersiniz şeyiyle, yaklaşımıyla hani bunu önceliklendirmek gerekiyor. Bence bunu göreceğiz çünkü bir de yani sanayi 4.0 diye bir şeye giriyoruz şimdi, tekrardan hani yeni bir konu sürece açmak gibi olmasın ama bu yeni sanayi devrimi, işte aynı zamanda bu iklim değişikliği alakalı, işte emisyonlarla alakalı vesaireyle alakalı sınırlar da geliyor. Yani hem üretim aslında önümüzdeki dönemde en çok etkilenecek yerlerden bir tanesi. Çünkü bir çok ciddi sınırlamalar geliyor ihracat vesaire konularında, çevresel konularda. İkincisi verimlilikle alakalı inanılmaz bir savaş başlıyor.
Doğru.
Yani hem yapay zeka hem robotik hem vesaire bunları derken, şimdi siz eğer üretici olarak fabrika, sanayi içindeyseniz bu işi yapan insanlardan input almadan zaten bu dönüşümü gerçekleştiremezsiniz.
Orada bir nokta, bu bütün girişimler için geçerli ama fabrikalardan başladık, oradan gidelim. Mesela mentor kullanmakla ilgili bir bilinç eksikliği olduğunu düşünüyorum. Biz mentörün de ne olduğunu anlayamadık bence. Biraz açar mısınız?
Tabii.
Mentor kim?
Şimdi bence birazcık mentorluk şeyle de alakalı yani. Zaten çünkü öyle bir şey ki mentorluk, hem kendi deneyimlerinizi paylaşacaksınız siz mentor olarak, hem de tek yol benim yolum gibi patronluk ya da çok bilmişlik kastamadan bunu yapacaksınız.
Çok
karşı
güzel
tarafı da çok iyi anlayacaksınız.
Denge.
Yani ne danışmanlık ne koçluk. Mentorluk çok demiş aslında minasır bir kurum ya da bir rol. Burada da yani mentorluk eğitimleri falan da veriyoruz. Yani hani bazı insanlar çok doğal olarak yapıyor bunu. Bazısı ama hani karşısına bir girişimi koyduğumuz zaman girişimi küstürüyor mesela. Ya da böyle hani o kadar bilmiş konuşuyor ki hiç dinlemiyor ve sadece kendi şeylerini anlatıyor, deneyimlerini anlatıyor. Burada mentorla mentee'yi doğru şekilde birleştiren yapıların olması gerekiyor. Herkesin vaktinin en iyi değerlendirilmesi için bir çatı framework oluşması gerekiyor. Çünkü bizim için mesela, biz Endeavor tamamen mentorla dayalı bir organizasyon. Bizim için yapabileceğimiz en büyük hata mentorlarımızın vaktini boşa harcamak. Çünkü siz iki kere o mentordan zaman rica edersiniz. Üçüncüsü de zaten gelmez yani hani şey yapmadığı için. O yüzden mentorun da çalıştığı mentee'den hem öğrendiği hem bir fark yarattığını hissettiği ortamlar yaratmamız gerekiyor. Biz buna çok kafa yoruyoruz mesela. Aynı şekilde şirket içi girişimcilikte de mesela biz ya da şirketlerle program yaptığımızda şirket çalışanlarını mentorları çeviriyoruz. Onun için eğitimler veriyoruz. Onların şirket içinde yeni fikirleri geliştiren insanlara mentorluk yapmasını sağlıyoruz ya da dışarıdaki startuplara. Çünkü siz sektörden gelen birisi olarak mentorluk yapmak için illa bir iş kurmuş satmış falan olmanız gerekmiyor. Bir sektörü çok iyi biliyorsanız ya da bir konuyu çok iyi biliyorsanız yine startuplara ya da iş kurmak isteyen insanlara mentorluk yapabilirsiniz. Startupların da en çok şeye ihtiyacı var zaten. Girmek istedikleri sektörü iyi bilen insanlara ki potansiyel müşteri gibi de reaksiyon verebilsinler. O yüzden de zaten özel sektörün girişimcilik ekosistemine girmesi çok önemli. Yani bunlar girdikleri zaman çünkü hem şeyi görüyorlar. Aa, biz de içeride kurum için girişimcilik yapmayız. Aa, işte dışarıdaki startuplar bize şu şekilde destek olabilir. Aa, bu arada benim şöyle şöyle bir şeye ihtiyacım var. Ürüne ihtiyacım var. Acaba bunu bir startupla ortak geliştirebilir miyim? Ya keşke şöyle bir ürün olsa ben alırdım. Aa, burada böyle bir startup varmış. Bir dakika ben ona birazcık destek olayım ki hem benim istediğim ürün gelişsin hem de çorbada bir tuzum olsun. Yani bu işte hem bir maddi bakış açısı var hem de çok ciddi bir manevi bakış açısı olması gerekiyor. Yani bu çorbada tuzum olsun bakış açısı ve birazcık da ben öğreneyim bakış açısı çok önemli. Mentorda olmazsa olmaz.
Müthişsiniz. Yani tecrübe paylaşmak başka, ahkam kesmek başka diyorsunuz.
Aynen,
aslında. Kesinlikle. Süren bitti. Birkaç cümleyle son bir mesaj almak isterim. Biz aslında doğru kurgularsak galiba buradan bir ekonomi yaratabiliriz. Öyle anlıyorum sözlerinizden. Son bir mesaj alayım, size veda edeyim.
Kesinlikle yaratabiliriz. Yani bizim zaten yarattık bile. Yani hiç şüpheniz olmasın. Burada olması gereken şey daha fazla mentor, yatırım ekosisteminin biraz daha stabil olması ve Türk şirketlerinin yurt dışına açılmasına hepimizin el ele vererek destek olması gerekiyor ki çok daha büyüyebilsinler ve o girişimciler daha sonra ekosisteme mentor, yatırımcı olarak geri verebilsinler.
Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
Çok mersi. Görüşmek üzere.
Var olun. Görüşmek üzere. Efendim bugün aslında girişimi konuştuk. Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Farklılaşan bir dünya var ve o dünyada daha çok etkin olmak, bazı şeylere daha rahat kaynak bulabilmek için bizim ülkece zenginleşmemiz ama zihni zenginliğimizi ve tecrübenin kıymetini bilmemizi de ayrıca gerektiriyor. Biz detayları Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen'le konuştuk. Reel piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.